Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüze seven, bizden bilgi veren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, vakit geçiren, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz. Ama bir o kadar da zaman zaman böyle hafif bir gönül koyarak sessiz olduğunu ifade ettiğim sessiz ama bizler için bahada eşsiz can dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Bugün 10 Nisan 2024 Hicri 1 Şevval 1445. Hepinizin Eydül Fıtrını, Ramazan bayramını, Fitre bayramını tebrik ediyorum. Aziz dostlarım, kısaca bir minik bilgi vereyim. Asıl programı açıklayacağım size. Şevval malumunuz sözlükte yükselmek, kaldırmak anlamına gelen Arapça şevl kökünden türeyen bir kelime. Araplar Resulullah Efendimiz'den önce Şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikah falan kıymazlardı. Yani evlenmezlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizle Şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu bizatihi uygulayarak göstermiş. Ve birinci günü biliyorsunuz bugün itibariyle haram olan bir gün. Bugün de Şevval'in birinci gününde oruç tutmak haram. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı oruçla geçirip buna Şevval'den 6 gün ilave eden bir kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Hadis-i şerifi uyarınca bu ayın Müslümanlar için çok daha özel bir anlamı var. İçinde Eydül Fıtır 3 günlük bayramı ifade etmesi ve ondan sonrasında da bütün ayı oruçla geçirmiş gibi bir sevabın orada olmuş olması aynı. Kadir gecesinde 1000 aydan daha hayırlı bir gecenin Ramazan'da bize lütfedilmesi gibi hemen Ramazan'ın sonrasında da müjde üzerine müjde bütün yılı oruç geçirmek sevabına ermek gibi bir lütfa mazhar olacağımız bir dönemde hemen bu ayda bize ihsan ediliyor. Aziz dostlarım, Şevval ayının ilk günü 27 Mart 624 Ramazan bayramı olarak kutlanmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde. Hac ibadeti de Hicri 9. yılda farz kılmakla birlikte o da Kurban Bayramı olarak yine Hicret'in 2. yılında Zilhicce ayının 10'unda o da 3 Haziran 624'de geliyor. Yani her iki bayramda bize Hicri 2. yılda lütfedilmiş. O yıldan bugüne de devam etmiş bir bayram. Dolayısıyla 1443 yıldan beri bu bayramı Müslümanlar kutluyorlar. Bizi fıtratımıza, fabrika ayarlarına döndüren Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan dualarıyla 3 aylar başladığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından dilimizde virt olması tavsiye edilen Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır duamızın kabulüyle bize mübarek 3 ayları yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Recep ve Şaban'a ulaştırdıktan sonra da bizi o iki mübarek ayın sonrasında Ramazan'a ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Birkaç ay içerisinde bize Regaib kandilini, Miraç kandilini, Berat kandilini ve nihayetinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecemizi yaşatan, bu mübarek gecelerde bizi huzuruna ve kendisine en yakın makam olan secdesine kabul eden, azıyla, noksanıyla, günahıyla, kusuruyla da olsa bir şekilde bu mübarek gün ve geceleri ihya etmemizi sağlayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, can dostlarım, bu girizgahtan sonra Erkam Radyo'da Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programında 2024'ün 15. programında insanın temel yetkinliklerini sizlerle paylaştığımız 2024 programı içerisinde 3 haftadır sizlerle paylaştığım Ramazan ve bayram özel programı ile sizlerdeyiz efendim. Geçen 2 hafta boyunca malumunuz olduğu üzere Ramazan ayının bir Müslümandan beklediği temel yetkinlikleri ele almıştık. Ve 3. bölümde de hem bu temel yetkinlikleri hem de bayram programıyla inşallah 3 programda bunu bitireceğim demiştik. Özel sorumuzu lütfen unutmayın. Ramazan bizden ne bekler? Kalan vaktimde de inşallah kalan birkaç maddeyi açıklayarak bu 2 program sonrasında ki bu maddeler bir anlamda neden bayram yaptığımızın da izahını içeriyor. Ondan sonra bayramla ilgili birkaç hususu da size de arz edip programı tamamlayalım inşallah. Ramazan bir şahs-ı manevi olarak bizden bazı temel yetkinlikler, özellikler, bilgi ve beceri kazanmamızı ve bunu Ramazan'dan sonra da bir tavır ve tutum ve alışkanlık haline getirmemizi ister aziz dostlarım. Bir ay boyunca şeytanların bağlandığını unutmayın. Şeytana karşı manevi bir üstünlük psikolojisiyle yaşadığımız Ramazan, Ramazan'dan sonra da devam etmeli. Ramazan bizden bunu bekler. Her türlü kötülüğün, fenalığın, çirkinliğin Müslümanlar nezdinde azaldığı bir ay Ramazan. Çünkü şeytanlar bağlanıyor. Ama hocam Gazze diyeceksiniz, hocam Myanmar diyeceksiniz, hocam Doğu Türkistan, Urumçi, Yemen, Sana, Şam, Kahire, Bağdat, Kabil, İslamabad, Trablusgarp, Mogadişu diyeceksiniz. Evet haklısınız. Zaten ben de şeytanlar bağlanıyor dedim. Ama hayvandan daha aşağı olan belhum edal seviyesine inerek şeytanlaşmış insanları bağlamıyor Ramazan. Bu sebeple belki de İslam tarihinin en acılı bayramlarından bir tanesini yaşıyoruz. Birazdan bayram bahsine geçtiğimde daha detaylı değineceğim ama isterseniz Ramazan'ın bizden beklediği, o bir ay boyunca bizi fabrika ayarlarımıza döndürdüğü için de bize kazandırdığı temel yetkinliklere devam edip bu kısa kısmı bitirelim, sonra bayrama geçeriz. Ramazan bizden dayanıklılık bekliyordu can dostlarım. Gazze'de 186 gündür aç, sefil, perişan, bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç, 6 aydır evsiz, barksız, elektriksiz, susuz, an be an bombalanan, soykırıma uğrayan, vahşice katledilen, acımasız bir şekilde işkence gören, evlatları kollarında can veren Müslüman kardeşlerimizi gördüğümüzde, düşündüğümüzde bizim 14 saat bir şey yemememiz ne ola ki? Çok anlamsız kaldı. Bu dayanıklılık değil yani. Oo işte saate bakıyoruz falan. İşte sigara içen kardeşlerim, hocam işte son 2 saat çok kötü geçiyor falan. Ya 186 gün nasıl geçiyor acaba? Şu şartlar altında bir düşünsenize. Çok anlamsız kaldı bizim yiyeceksiz ve susuz kalmamız. Elbette dayanacağız. Gazze'nin yiğit kahramanlarına göre bizim sabrımız ne ola ki? Oruç bize hem irade terbiyesi vererek bizi daha dayanıklı bir hale getirdi, hem de bundan sonra daha dayanıklı olmamız gerektiğini bize öğreterek bize bir temel yetkinlik daha kazandırdı. Dayanıklı bir Müslüman. Ama bu dayanıklı Müslüman dayanıklı olduktan sonra daha az dayanıklı olan Müslümanlara dayanma gücü veren, onlara destek olan, onlara payende olan, onlara kol kanat gelen bir Müslüman olmadığı sürece sadece kendi nefsine dayanıklılık kazanıp çekip giden bir Müslümanın da diğerlerine çok hayrı olmasa gerek. Aziz dostlarım, Ramazan ayı oruç gibi, orucun başlangıcı imsak ve bitimi iftar vaktinin saniyesi saniyesine dakik bir şekilde bir ay boyunca uygulanması ile bize bir zaman yönetimi terbiyesi kazandırdı. Okunan cüzlerle, indirilen hatim-i şeriflerle, kılınan teravihlerle, kalkılan teheccüdlerle, yapılan dualarla her şeyin vakti vaktince yapılmasını bir usul ve alışkanlık haline getirmemizi sağladı. Bir ay boyunca hep saatlerimizde oldu gözlerimiz an be an. Vakit girdi mi, iftar oldu mu, imsaka kaç dakika var telaşıyla bizi zamana karşı ayarlı ve duyarlı hale getirdi oruç. Mutfaklarımıza astığımız imsakelerimizle gün gün işleyerek onları bir gün gitti kaldı 29 gün bugünü de idrak ettik dediğimiz Ramazan'ın sayılı günü de nihayetinde bitti ve gitti. Şimdi bize bayram ettiriyor Rabbimiz. Ramazan bu zaman bilinci içerisinde bir etkinlik daha kazandırdı bize can dostlarım. O da yapılan bütün ibadetlerin bir toplu eylem formatında, topluca aile ve akraba formatında, bulunduğumuz mekanda bir cemaat formatında, arkadaşlarla, sosyal çevremizle, şirketlerdeysek şirketteki çalışanlarımızla bir toplu şekilde yapılmasını sağlayarak bizi daha sosyal, daha birbirine bağlı bir kul haline getirdi. Sosyalleşmemizi sağladı. Senkronize olmamızı sağladı. Bizi birbirimize hizaladı. Aynı anda iftar etmeyle tüm gözlerin minarelerin şerefi ışıklarında olduğu, top atılan yerlerde tüm kulakların top seslerinde olduğu, ezan duyulan beldelerde mübarek ezanın seslerinde kulaklarımızın kesildiği, kulak kabartıldığı bir dönem yaşattı bize. Bu açıdan baktığımızda hani hayatımızın en fazla cemaatle namaz kılınan dönemi Ramazan olsa gerek değil mi? Bir ay boyunca. Kandilleriyle, içindeki teravihleriyle, 5 cumadır yaşadığımız cuma bayramı namazıyla ve bugün kılınan bayram namazı eklersek hani bir ayda 6 bayram namazı herhalde çok fazla denk gelmez bir ömürde insana. Bu açıdan bizi biraz daha birbirimizle buluşturdu. Bize bir toplu eylem ve hareket şuuru kazandırdı Ramazan. Ramazan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç sıhhattir buyurduğu, oruç tutun sıhhat bulun diye buyurduğu o buyruğunu şiar edinip sağlığımızı korumamızı da sağladı. Daha az yememizi sağladı her şeyden evvel. İnşallah sizler de en azından Ramazan'da birkaç kilo bile olsa, kilo almadan, kilo verenlerden Ramazan'ı bedensel anlamda bir fazlalık olarak vücuduna katmayanlardan olmuşsunuzdur inşallah. Bizler orucun faziletine inanarak önce psikolojik olarak sonrasında ise bedenen iyileştik elhamdülillah. Şimdi hem biyolojik hem de genetik olarak 39. Nobel Tıp Ödülünü kazanan Japon bilim adamı Yoshinori Oshumi'ye göre bir ay boyunca oruç tutarak bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal, biyolojik hatta fizyolojik olarak daha sağlıklı bir bedene kavuştuk. Yani 39. Nobel Tıp Ödülünü kazanan Japon bilim adamı Profesör Doktor Yoshinori Oshumi diyor bunu, ben demiyorum. Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilenmesini sağladığı teziyle 39. Nobel Tıp Ödülünü kazanan, ki bunun üstünde bir tıp ödülü yok dünyada malumunuz, Japon bilim adamı Yoshinori Oshumi, aç kalma süreçlerinin kanser ve hatta nörolojik hastalıkları dahi iyileştirdiğini. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum aziz dostlarım. Hani belli kırmızı reçetedeki, yeşil reçetedeki ilaçları alan dostlarımız bilirler. Hani nörolojik hastalıkların tedavisine yönelik çok fazla bir şey yapılmıyor. Alıyorsunuz, biraz baskılıyor, ömür boyu kullanılıyor. Nörolojik hastalıkları dahi iyileştirdiğini söylüyor Yoshinori Oshumi. Ve orucun sağlığa olan katkılarını bu teziyle ispatlıyor. Japon bilim adamı Oshumi'nin keşfettiği otofajoni diye bir şey var. Otofajoni, internetten bakabilirsiniz buna. Yani insan vücudunun aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçalıkları yok etme programı. Vücut belli sürelerle aç kalmasında bir süreklilik olmazsa vücutta Parkinson, diyabet, kanser, Alzheimer artıyor. Oshumi diyor ki bak bu ifade aziz dostlarım, bakın kendi ifadesi. Yılda bir ay aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim diyor. İslam'ın hastalıkların riskini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var. Japon bilim adamının sözü. Şimdi bir başka Japon bilim adamı, onun da adı Yoshinori ama Nagumo onun soyadı. Adaşı ve meslektaşı, mevkidaşı, o da aynı şeyleri söylüyor. İkinci Japon bilim adamı. Bir insan açlıkla ve soğuk havayla mücadele edebiliyorsa hayatta kalır diyor. Tarihi bulgular gösteriyor ki yaşama gücü ve zindelik genimiz açlık durumunda aktif hale geliyor. Midemiz dolu olduğunda hiçbir işlevi olmuyor. Demek ki hani Oshumi'nin bulduğu otofajoni, vücudun kendi içindeki hücrelerin içindeki o zayıf ve hastalık hücrelerin içindeki parçacıkları yok etme programı ya da Nagumo'nun söylediği sirtüin geniyle yaşama gücü ve zindelik genimizin aktif olması, midemiz dolu olduğunda hiçbir işlev yapmıyor. Sadece açlık durumunda aktive oluyor. Bu da kendi ifadesi Nagumo'nun. Sizin dininizin gereği olan bir gazetede mülakat vermişti. Bunu oradan aldım. Sizin dininizin gereği olan Ramazan'ın bu açıdan insan sağlığı için çok mantıklı bir gelenek olduğunu inanıyorum diyor. Japon bilim adamı söylüyor bunu. Jikei Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yoshinori Nagumo. Uzun yaşamın sırrı tek yön beslenmede diyor. Yani gelin de şimdi Allah Resulü'nün evinde aylarca hiçbir ocağın tütmediğini, sadece hurma ve zemzemle oruç açtıklarını, bir anlamda günübirlik oruç tuttuklarını, şimdi de dünya oraya döndü. Aralıklı oruç diyorlar buna. Aralarda bazen su içebiliyorlar. Hani bir hurmayla bir günün geçtiği, üç hurmayla orucun tutulduğu, üç hurmayla savaşa gidildiği bir İslam tarihi anlatılıyor bize. Bir de bizim sofralara, bizim yemeklere, bizim göbeklere bakalım. Uzun yaşama sırrının tek yön beslemede olduğunu söyleyen Nagumo diyor ki, yemek yemek için karnınızın guruldamasını bekleyin. Bu sizde bir hadis-i şerifteki metni çağrıştırdı mı can dostlarım? Acıkmadan sofraya oturmakla alakalı, doymadan kalkmakla alakalı. He? Günde tek öğün tüketin diyor. Çünkü aç kaldığımızda vücudunuzdaki gençlik geni olarak adlandırılan sirtüin geni aktif hale gelir. Bunu da lütfen unutmayın. Otofajoniyi unutmayın demiştim. Hastalıklı parçacıkların önce içinde yok edilmesi. Bir de sirtüin geni diye bir gen var. Bu aktif hale geliyor. Oruçlu olduğumuzda, aç olduğumuzda aktif hale geliyor. Sirtüin geni açlığa maruz kaldığında vücudumuzdaki 60 trilyon hücre içindeki tüm genleri tarıyor. bozulmuş ya da hasar görmüş olanları onarıyor. Allah Resulü yalan söyler mi? Haşa. Oruç tutun, sıhhat bulun demesi yalan olabilir mi? Haşa. Onun için diyor ki Nagumo, günde tek yön beslenme yöntemi aynı zamanda bir gençleşme metodudur. Ben de 45 yıldan beri tek yön besleniyorum diyor. Yoshinori Nagumo diye yazıp internete, yani hiç kelimelere takılmayın. Harflere doğru yazıyor muyum, yazmıyor muyum? Google düzeltecektir size. Resmine bir bakmanızı tavsiye ederim aziz dostlarım. Eğer araba falan kullanmıyorsanız, müsait ortamdaysanız, 45 yıldır tek yön beslenen bir Japon profesörün yüzünün, yazar aynı zamanda kendisi, nasıl olduğunu, nasıl gençlik iksiriyle kendini yenilediğini görün. Aziz dostlarım, ancak bu arada şöyle kritik bir husus var. Bu faydalar orucun faydasına, faziletin inanarak tutulması durumunda oluşuyor. Beyin inanmadan yaptığı işlemlerle ilaç alsa bile iyileşmiyor. Kaldı ki aç kaldığında, yani işte midem çok kötü oluyor, ben daha kötü oluyorum, şimdi bana da bunu zorla tutturuyorlar diyerek oruç tutulduğunda böyle bir fayda olmuyor. İyileşme yani beynimizde, yani kendi içimizde. Bu açıdan Ramazan imani olarak da bizi çok yüce bir duyguya yükseltti inşallah. İnancımızı perçinlememizi sağladı. Bir başka açıdan baktığımızda bir çekinme ve sakınma ayıdır Ramazan, değil mi? 1980'li yıllarda Taksim'deki Maxim gazinosunun kapısına kocaman demir tabelayla Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazılırdı. Şimdilerde İstanbul sokaklarında eli içki şişeli terbiyesizlere bakıp ümitsizliğe düşmeyin can dostlarım. Bu ülkenin sarhoşunda bile elindeki içki şişesini gazete kağıdıyla sarma edebi ve ahlakı vardır. Bu ülkenin sarhoşunda bile ulu orta değil, bir köşeye çekilerek kuytuda o içkiyi içme ahlakı ve edebi vardır. Her şey aslında rücu eder, düzelir inşallah. Ama bu şu anda gözümüze o şişeleri sokarcasına, Ramazan'da yüzümüze baka baka oruçlunun üzerine sigara tüttüren, içki içen pervasızlara bakınca, acaba diyorum ben, bunlar Hindistan'a gitseler orada ulu orta inek kesebilirler mi? Hindistan'a gitseler ulu orta inek kesemeyecek korkakların, Hindistan'a gitseler linç edilme korkusuyla, yani can korkusuyla Hitler'in inancına karşı en ufak bir şey söyleyemeyecek olan densizlerin şu mübarek ve muazzez İslam diyarında her Ramazan ve kurbanda bize yaşattıkları hadsiz ve terbiyesiz tavırların, saldırıları, eleştirileri, hakaretleri, ben onların pervasızlığına değil, acizane kendi pısırıklığımıza ve dini değerlerimize sahip çıkmayışımıza ve daha da önemlisi İslam'ın emir ve yasaklarını daha şuurlu bir şekilde yaşamayışımıza bağlıyorum. Çünkü İslami değerlerimize daha yürekten bağlı olduğumuz dönemlerde, az önce dediğim gibi, Türkiye'nin en büyük gazinosu bile kapısına demir zincirleri asıp kocaman bir levhaya Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazar ve 40 gün boyunca kapalı kalırdı. Ramazan toplumsal bir saygı ayıydı. Biz dini değerlerimize daha saygılıyken oruç tutmayanlar da bizim değerlerimize daha saygılıydı. Rahmetli Hamdi Arıkan dayım Fransa'da kaldığı dönemde 70'li yıllardı. 16 yıl boyunca oradaydı. Tek apartmanda kaldılar Paris'te. O apartmanda çoğunluk Hristiyan Fransızlardan oluşuyor. Fransızlar çocuklarına tembihler, Ramazan boyunca çocuklarına abur cubur vermezlermiş. 16 yıl apartmanda yemesin. Çünkü Müslüman kuzenlerin canı çeker diye. Elin Fransızlığındaki duyarlılığa bakın. Şu cennet vatanda Müslümanların haklarına, hukukuna, duygularına Fransız kalan zavallılara bakın. Geçenlerde sosyal medyada isyan ediyordu sanatçı Selim Güngören. Şu anda Kadıköy'deyim. Herkesin elinde içki şişeleri, sokaklarda geziliyorlar. Ben burada doğup büyüdüm ama hayatım boyunca bir kez olsun Ramazan ayında elimde içki şişeleri sokaklarda gezmedim. Bu modernlik ya da çağdaşlık değil diyordu yanık sesiyle. Buradan da tebriklerimi ifade edeyim kendisine. Sözüm ona, bu çağdaş geçinen, herkesin dini kendine, başka birisi benim yaşam tarzımı kısıtlayamaz diyen zavallılar, mesela az evvel dediğim gibi Hindistan'a gitse ulu orta inek kesebilecekler mi? Et yiyebilecekler mi? Hani özgürlük vardı? Orada özgürlük yok. Hindular anında saldırır, linç eder, öldürür. Onun için bunu orada yapamazlar. Ben kesmek istiyorum diye orada ulu orta söyleyemezler. Burada inancı dolayısıyla kesmek isteyenlere işte şöyle barbarlık, böyle gaddarlık, böyle vahşilik, İşte birkaç ay sonra kurbanda yine yaşayacağız aynı şeyleri. Oruçta yaptıkları densizliklerin aynısını kurbanda da yapıyorlar. Dolayısıyla Burada bence bunca saygısız olmalarının sebebi Müslümanların hoşgörüsü sanırım. Şimdi sizce asıl bağnaz olan kim? Aziz dostlarım, bir bayram gününde gönlünüzü yakmak değil kastım ama Ramazan ayı hem biz Müslümanlardan istediği hem de bizzat terbiye ederek, iyileştirerek, öğreterek bize kazandırdığı son bir temel yetkinlikten bahsederek Ramazan kısmını tamamlayıp inşallah bayram kısmına da geçerek programı tamamlamak istiyorum. Anlattık. Epey bir konuştuk. 3 programdır. Onun dışında bütün üstadlarımız, hocalarımız, kanaat önderlerimiz, gönlü güzel büyüklerimiz anlattılar Güzide Radyomuzda. Ama hani dikkatlerden kaçan, bizden beklediği en önemli yetkinliklerden bir tanesine de değinmek istiyorum. O da buna pek değinilmiyor ya da ben rastlamadım, hakkınızı helal edin. O da Ramazan'ın fakir fukarayı motive etmesidir. Bunu şey olarak algılamayın. Hani sadaka almakla alakalı bir motivasyon. Oh şimdi fitre bayramı geldi, sadakalar gelecek, fitreler gelecek, evimiz bayram edecek falan. Ya da kurban gelince işte evimiz et görecek. Bu değil, bu motivasyonu kastetmedim. Farklı bir açıdan bakmak istiyorum izninizle, bir düşünce koçu olarak. Çünkü bunu genellikle dikkatlerimizden kaçırır. Ramazan'ı hep zenginlerin iyilik ve ihsan ayı olarak görürüz biz Müslümanlar. Peki bu biraz da fakir fukarayı hep ihsana muhtaç bırakan bir yaklaşım olmaz mı? Geçen İstaç'ın önünde bir panelvanın arkasında gördüm, bir minibüsün arkasında. Beni yıkama, bana yıkamayı öğret yazmış. O kadar çok hoşuma gitti ki yani. Hep bana sadaka verme ya, hep bana zekat verme, hep bana fitre verme. Beni de fitre veren, sadaka veren, zekat veren bir hale getir. Hep kendine muhtaç bırakma beni. Beni de muhtaçlara yardım eden bir hale getir. Bu anlamda hani yurt dışındaki tabiriyle melek yatırımcı falan deniyor ya. Hani girişimcilere mikro krediler vererek, faizsiz bir şekilde krediler vererek onları teşvik eden, yüreklendiren yatırım fonları diyelim. Melek yatırımcı çok uygun olmadı da yatırım fonları. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Hani beni yetiştiren, üzerimde emeği olan, bana manevi babalık yapan birçok büyüğüm oldu. 1984 yılından bu yana. 18 farklı işte çalıştım çünkü. Allah razı olsun. Abdurrahman Serdar abiyi buradan sitayişle, minnetle yad etmek istiyorum. Metin Külünkü, Ergin Külünkü, Necdet Külünkü sitayişle yad etmek istiyorum. Mustafa Şimşek abimi sitayişle bahsetmek istiyorum. Rahmetli Akın Ekinci abimden sitayişle bahsetmek istiyorum. Bu insanlar hani hem iyi bir iş adamı olmalarının, girişimci olmanın yanı sıra hem de yanlarında çalıştırdığı insanların şirket kurmalarına, kendini yetiştirerek geliştirmelerine ön ayak olan, onları teşvik eden insanlardı. Zihnimde öyle kaldılar. Allah razı olsun. Hani çalışan 40 yıl bizle çalışsın, emekli olsun, gitsin. Bence bu değil. Program bu değil, proje bu değil. Bu açıdan mesela Ramazan manevi bir beyan ile, hani bir şahsı manevi demiştim ya, acaba böyle bize bakıp fakir fukaraya onları hiç rencide etmeden, en güzel şekilde gönüllerini alarak, yardım ederek, ihya ederek, ey Allah'ın garip kuraba, fakir fukara kulu, bilmem kaç zamandır hep zenginlerden iaşe almaktasın, sadaka almaktasın, zekat almaktasın, fitre almaktasın. Bak, bunu defalarca alarak ne kadar mübarek bir eylem olduğunu, insanların ne kadar gönlünü alan, onları ailece sevince boğan, onları gerçekten bayram ettiren bir eylem olduğunu aynel yakin, hakkel yakin, ilmel yakin anladın, idrak ettin. Artık senin de çalışmanı ve çabanı birazcık artırarak alan el konumundan veren el konumuna geçme zamanı gelmedi mi demiyor mu sizce Ramazan? Bak, arındın, temizlendin. 80 yıllık ibadet kazancını Kadir Gecesi'nde sevaphanene yazdırdın, bayram da ettin. Gel ey fakir fukara kardeşim, ey garip kuraba kardeşim, gel gelecek yıl için farklı bir çaba ve çalışkanlığa yönelerek sen de bu lezzetini idrak ettiğin fakir fukarayı sevindirme ibadetine sarıl, en azından bunu niyetine al. Rabbine fiili ve kavli dualarla veren el konumuna geçme muradını beyan eyle demiyor mudur sizce? Bence diyordur. İnşallah hepimiz maddi ve manevi olarak ümmeti Muhammed'in daha başarılı olması niyetiyle, daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli ve daha becerikli olması niyetiyle bunları niyete alırken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır hadis-i şerifini başımıza tac eyleyerek insanlara daha faydalı olma amacıyla kendimizi yetiştirdiğimiz bir dönem olur bu dönem inşallah. Hani bunu yapmak gemisini kurtaran kaptan anlamına değil. İnsanlara daha faydalı olmak adına, Müslümanların derdine merhem olmak, çare olmak amacıyla yapıldığında çok daha mukaddes olacaktır yani. En azından gelecek Ramazan'a kadar fakir fukara kardeşlerim, garip uraba kardeşlerimi bu anlamda o kendilerini sevince gark eden, sevince boğan Müslüman zenginlerin yaptığı şeyi kendileri de ömürlerinde yapabilmek kastıyla, niyetiyle birazcık daha kendilerini yetiştirip, geliştirip Rabbimizin ikramı, ihsanı tabii ki rızık Allah'tan onu dilediğine veriyor. Ama bunu niyetimize aldığımızda Rabbimizin bizimle olan muamelatının daha farklı olacağına inanıyorum ben inşallah. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun gönüldaşları, bugün bayram. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilindeki ve ifadesindeki şekliyle bugün İdül Fıtır. Bir fitre bayramı bugün. Elbette fıtır yardı, yarattı, doğurdu, oruç açtı anlamına gelen fatıra fiilinden bir anlamda yaratılış, o fıtrattaki, şakiledeki, karakterdeki, doğadaki, mizaçtaki, meşrepteki değil mi? O yeteneğimiz, fıtratımız ya da oruç açma, iftar etme anlamındaki fütursuzluk. Hani tutma kendini, şu anda vakit geldi, açabilirsin. Bu anlamda orucun bitmesiyle fütursuzca iftar etmemizi, yani yemenin ve içmenin ve kendimizi tuttuğumuz helal olan birçok şeye geri dönmemizin bayramı. Ama asıl bizi fabrika ayarına döndüren Ramazan'ın bize kazandırdığı fıtrat dolayısıyla öze dönüş bayramı. Fütursuzluk olabilir, fıtrat olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle fakir fukarayı sevindiren bir fitre bayramıdır bu bayram. Zekat, fitre ve sadakalarımızla bu sevinci artırmayı gaye edinerek fakir fukarayı daha fazla kollayıp onları da bayram yaptırdığımız bir bayram olsun inşallah bu bayram. Can dostlarım, aziz dostlarım ve Gazze, 186 gündür inim inim inleyen Gazze. Yapılacak çok şey var. Ve bu sadece inanın dua değil, fiili duaların da kavli dualara eklenmesi gereken bir dönem yaşıyoruz. Hiç bu kadar azmamışlardı, bu kadar kudurmamışlardı. Ben hatırlıyorum gençliğimde Ramazan dolayısıyla Filistinli esirler serbest bırakılırdı. Cezaevlerinden o işkence altındaki kişilerden bir kısmı bırakılırdı. Evler basılmaz, katliamlar yapılmaz. Ramazan dolayısıyla buna ara verilirdi. Şimdi 40 bine yaklaşan şehit, bir o kadar da enkaz altında olduğunu düşündüğüm zavallı masum insanlar, 25 binin üzerinde kadın ve çocuk, 150 binin üzerinde yaralı, elini, ayağını, bacağını kaybetmiş, yüzü yanmış, yasaklı bombalarla, fosfor bombalarıyla mahvedilmiş bir Gazze, bir Filistin, Müslüman din kardeşlerimiz. Evet, dünyanın azgın ve kudurmuş milletleri 28 ülkeden koşa koşa gelip mazlum ve masum Filistinli kardeşlerimizi öldürmek için İsrail ordusu ile ortak soykırım yapıyorlar. Bunu da gizli gizli yapmıyorlar. Utanmaz bir şekilde, arsız bir şekilde, fütursuzca sosyal medyada paylaşarak, bak zevkle çocuğu nasıl öldürüyorum, bak günde 10 tane çocuğu öldürüp çoraplarını kokluyorum. Bunu ibadet haline getirdim. Bak şunu yapıyorum, bak bunu yapıyorum. 57 İslam ülkesinden çıkmıyor. Yardım yapan gizli yapmaya, yapamayan da yapmıyorum aslında'ya getiriyor. Katliamcılar bunu alenen yaparken, soykırımcılar bunu alenen yaparken, silah üstüne silah, bomba üstüne bomba gönderirken, mazlum kardeşlerimizi korumak için bizi tutan güç ne ola ki? Ama diyelim ki hakikaten fiziksel olarak bir şey yapamıyoruz. Bari finansal olarak yapalım. Finansal olarak bir şey yapamıyor muyuz? Bari bedensel olarak tavır koyalım aziz dostlarım. Gösterilere katılalım. Bakın Avrupa, Amerika, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya ayakta. Norveç'te -20'de 25'te kadınlar ellerinde Filistin bayrakları yürüyüşte görüyorsunuz. Bize ne oluyor ki ölü toprağa serpilmiş insanlar gibi sessizleştik ve hissizleştik? Bedenen bir şey yapamıyor muyuz? O zaman davranış olarak yapalım. Tavır koyalım, ambargoya katılalım, protesto edelim, boykot edelim. Onlara yarayan tüm alışkanlıklarımızı gözden geçirelim. İçimizde mesela Hamaslı ve Kastamonu'larını, şanlı mücahitlerini terörist diyenlerle aramıza bir set çekelim, mesafe koyalım. Bir tavır ve davranış onu da gösteremiyor muyuz? En azından seçim geldiğinde Gazze'nin şanlı kahramanlarını terörist diyenlerle sandıkta hesaplaşalım. Onlara prim vermeyelim, onları belediyelerde yükseltmeyelim bu derece. Siyaseten destek vermeyelim. Yani yapmak isteyene, hak adına, hakikat adına yapacak çok şey var. Yeter ki ben bu durumda ne yapmalıyım diye kendinize, kendimize bir soralım. Müslüman, bir vücudun azaları gibi, bir binanın tuğlaları gibidir buyuruyor Farikanet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beyin yanarken ayak halay çekemez aziz dostlarım, çekmez, çekmemeli. El yanarken göbek atılmaz, ayaklar kızgın ateşte yanarken el çırpılıp horon tepilmez. Göz oyulurken şarkı söylenmez. Mezalime uğrayan kardeşlerimizle aynı beden, bir vücut olduğumuz bilinciyle onlara yapılan tüm mezalimlerin ta yüreğimizde, ciğer parimizde hissedildiği ve buna uygun davranışların sergilendiği şuurlu, hissi, izzetli, daha kaliteli, daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bayramlar temennisiyle ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Aziz dostlarım, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram şuuru, bayram dolayısıyla biraz daha böyle, hani hep fakir fukarayı sevindirmekle ilgili, fitre vermekle ilgili değil mi? İşte mazlumlar deyince böyle Filistin, Gazze, Yemen, Myanmar, Urumçi. Bir konuda bayram hürmetine dikkatinizi çekerek inşallah programı bitireyim. Bayram sevilecek bir gün değil mi? Sevinç içinde olduğumuz bir gün. Şirket sahipleri çalışanlarına, aile reisleri ev halkına, akrabayı talukata, eşlerine, çocuklarına, bir yerde bir kamu kurumunda yüksek rütbeli bir durumda yönetici pozisyonda olanlar çalışanlarına, bir belediyede başkan olanlar kendi çalışanlarına, bu bayram sevincini yaşatmadığı zaman toplu olarak, ülke olarak huzura kavuşmuyoruz. Dolayısıyla mesela şu anda bizi dinleyen aziz dostlarımızdan bir küçük bir ablamız varsa, ergenliğin böyle arefesinde ya da ergenliğin içerisinde bir deli kızımız varsa, bir delikanlımız varsa, ya ben ne yapabilirim annem için, babam için? Bunu düşünse bu da bir bayram vesilesi olur. Ya annem babam bana bu kadar yürek özetiyor. Evin temizlenmesiyle ilgili, kirletilmemesiyle ilgili, derli toplu tutulmasıyla ilgili onlara yardımcı olabilirim. Okulum için bu kadar çaba gösteriyorlar. Ben derslerime daha fazla çalışabilirim. Daha ahlaklı bir kul olabilirim. Daha iyi bir insan olabilirim. Mızmızlığımı bırakabilirim. Böyle huysuzluğum varsa bunu bırakabilirim. Ben daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli bir insan olabilirim. Bunu dediğinde çok daha farklı bir bayrama geliriz 1446 Ramazan'ında. Ya da şirkette çalışan emektar kardeşlerim, işçiler, görevliler, memurlar, iş hayatında ya patronumuz bizim için bu kadar yürek özetiyor, bu kadar çaba sarf ediyor. Geçen bir iş adamı arkadaşımla bir toplantıdaydık. Hocam dedi ya yemin ederim Allah rızası için dedi katlanıyorum bu kadar çileye ki kesinlikle ben de yemin ederim Allah için bu sözüne inanıyorum yani. Akıl kârı değil aziz dostlarım ya. Sermayedar bir insanın şu konjektürde binlerce kişiyi çalıştırması gerçekten akıllı insan işi değil yani. Altın alırsın koyarsın bir tarafa, döviz alırsın koyarsın bir tarafa. Tabii ki bunlar hani döviz almayı çok fazla tavsiye etmiyoruz ama altın almakta bir mevzu bahis yok yani. Gayet de İslami bir şey yani. Alırsın bir yerde bir arsa, katlanır 50 katına 100 katına. Yani hiç böyle insanın derdiyle uğraşmadan, çilesini çekmeden, onlara yürek özetmeden çok daha fazlasını kazanacakları bir şey varken %10, %15 şu enflasyonuz ortamda karlılık yapacağız diye o kadar bir organizasyon, o kadar bir insanla uğraşma, o kadar bir emek yetiştirirsin bir müddet sonra kaçar giderler. Yürek özetirsin 3 kuruş paraya seni satıp başka bir şirkete transfer olurlar. Tam en böyle onlara ihtiyacın olduğu çok özel bir dönemde bir bakarsın ne oldu? Ya işte şuna kızmış gitmiş, buna üzülmüş gitmiş, o onunla kavga etmiş. Bu çekilecek bir çile değil yani. Gerçekten çekilecek çile değil yani. Bu dediğine ben de yürekten inanıyorum. Hocam dedi ya Yatırsam dedi parayı bir şekilde altına, şuraya buraya. Ya yedi sülalem dedi çok çok rahat bir şekilde geçer. Ama dedi ben bunu Ümmet-i Muhammed adına işsizler iş bulsun. İşte evlere böyle buradan bir helal para gitsin. Müslüman bir iş adamı böyle Müslümanca güzel işler yapsın. Bu görülsün. Yahudilerin, Hristiyanların, putperestlerin, şunların, bunların, ateistlerin bu kadar başarılı olduğu bir dönemde Müslüman başarısız denmesin. Ben dedi bunun için çabalıyorum. Allah dua edelim inşallah birbirimize. Allah da onu muvaffak kılsın. Onun gibi düşünen bütün dostlarımız muvaffak kılsın. Bu anlamda hani bu tarz güzide iş adamlarının derdiyle hemdert olup da ya benim için patron bu kadar yürek özetiyor. Acaba ben de biraz çabamı artırıp daha kaliteli bir insan olsam, ona da bayram ettirsem, bekleyen sürücüme de kalan işleri vaktinden evvel yapsam, o da bayram etse, şirketimiz bayram etse, ülkemiz bayram etse gibi düşündüğümüzde çok daha farklı bir bayram yaşayacağız. Bu duygularla hepinizin Eylül Fıtrı'nı, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah uzun süren karanlığı Rabbim tez zamanda aydınlığa kavuşturur. Aydınlık yarınlar olur. Duamızı öyle yapalım aziz dostlarım. İnşallah şirketlerde daha kaliteli, belediyelerde, kamuda, devlette, sivil toplum faaliyetlerinde, topyekün sosyal hayatımızda, ülke hayatımızda, ülkesel olarak Müslüman diyarlarında çok daha kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir hayatın yaşandığı, daha temiz bir çevrenin, daha insanlığa, doğaya, çevreye duyarlı bir hayatın yaşandığı, geri dönüşümlerin çok daha güzel bir şekilde yapıldığı, karbon ayak izine dikkat edildiği, ne bileyim Allah'ın bizden beklediği, hani bu evrenin, bu kainatın korunması ile ilgili, bu küreyi arzın korunması ile ilgili, Allah'ın yarattıklarına saygı duyması ile alakalı ne yapmamız gerekiyorsa vecibelerimizin daha güzel yapıldığı bir gelecek diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız bayram olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.